Ayrım 9, Örümcek Ağındaki Kız, David Lagergrant, sayfa 101, 7. bölüm, 20 Kasım. Dergide yeni bir şeyler olmuştu, kötü bir şeyler. Telefonda ayrıntıya girmek istemeyen Erika, Mikael'in evine gelmekte ısrar etmiş, Mikael de onu bu düşünceden vazgeçirmeye çalışmıştı. ''Güzel kıçını üşütürsün.'' Erika onu dinlememişti. Eğer o ses tonu olmasa Erika'nın inatçılığı hoşuna giderdi Mikael'in. Dergiden ayrıldığı saatten beri onunla konuşmayı arzulamıştı aslında. Belki yatağa da atardı. Ama içinden bir ses bunun söz konusu bile olmayacağını fısıldadı. Erika'nın sesi çok huzursuzdu. Mırıldanır gibi özür dilerim demiş, Mikael'i daha da endişelendirmişti. ''Hemen bir taksiye atlayıp geliyorum.'' deyip kapatmıştı Erika. Ama hemen gelemedi. Mikael banyoya gidip aynaya baktı. Berbat görünüyordu. Saçları dağınıktı, tıraşsızdı. Gözlerinin altında halkalar ve torbalar vardı. Bütün bunlar Elizabeth George'un suçuydu. Kendi kendine küfretti. Banyodan çıkıp etrafı toplamaya başladı. ''Hiç değilse evdeki dağınıklıktan şikayet etmemeliydi Erika.'' Çok uzun zamandır tanışıyorlardı. Hayatları iç içe geçmişti ama yine de Erika'ya karşı hala bir parça düzen kompleksi vardı Mikael'in. Kendisi işçi çocuğu ve bekar, Erika'da Salsiöbaden'da oturan evli bir burjuvaydı. Evlerindeki düzen ve tertibi hiçbir şey değiştiremezdi. Mikael çamaşır makinesini doldurdu, mutfak tezgahının üzerini temizledi, çöpleri attı. Hatta elektrik süpürgesiyle kabaca yerleri süpürüp penceredeki çiçekleri sulamaya bile vakit bulabildi. Kitaplığa biraz çeki düzen verip gazeteleri de topladıktan sonra nihayet zil çaldı. Yalnızca zil çalmıyor, kapıya da vuruluyordu. Her kimse içeri girmek için sabırsızlandığı ortadaydı. Kapıyı açtığında donmak üzere olan Erika ile karşılaştı Mikael. Kadın yaprak gibi titriyordu. Görüldüğü kadarıyla tek nedeni soğuk değildi. Kıyafetleri de epeyce sorumluydu bundan. Beresi bile yoktu. Sabahleyin işe geldiğinde gayet bakımlı olan saçları rüzgarda dağılmıştı. Sağ yanağında da sıyrığa benzer bir şey vardı. ''Ricky, ne oldu sana böyle?'' ''Güzel, kıçım dondu, taksi bulamadım.'' ''Yanağına ne oldu?'' ''Ayağım kaydı, 3 defa.'' Kadının İtalyan malı, yüksek topuklu kırmızı kahverengi çizmelerine baktı Mikael. ''Karbotların da çok harikaymış.'' ''Ne demezsin, üstelik sabah evden çıkarken külotlu çorap da giymedim, ne zeka ama.'' ''Hadi içeri gel de ısıtayım seni.'' Mikael'in göğsüne sokuldu Erika, hala titriyordu. Mikael onu sıkıca kucakladı. ''Özür dilerim.'' dedi Erika. ''Niçin?'' ''Her şey için, Serner için, ne aptalım.'' ''Abartma şimdi Ricky.'' Saçlarındaki alnındaki kar tanelerini temizledi, dikkatle yanağındaki sıyrığa dokundu. ''Yok yok, anlatacağım.'' dedi Erika. ''Ama önce soyunup sıcak su dolu küvete gireceksin. Bir kadehte kırmızı şarap ister misin?'' Mikael uzun süre küvette kalan Erika'nın kadehini 3 defa doldurdu. Yanına klozetin üzerine oturup anlattıklarını dinledi. Can sıkıcı haberlere rağmen konuştukça birbirlerine yaklaşıyorlar. Son günlerde aralarına ördükleri duvar tuğla tuğla yıkılıyordu. ''En başından beri aptalca davrandığımı düşündüğünü biliyorum.'' dedi Erika. ''Yok, itiraz etme, seni çok iyi tanıyorum. Ama benim Krister'i, Mali'nin başka bir çözüm yolu bulamadığımızı anlamanı istiyorum. Emil ve Sophie'yi işe aldığımız için ne kadar gurur duyduğumuzu biliyorsun. Onlardan daha ateşli muhabir bulunamazdı, öyle değil mi? Bizim için büyük bir prestijdi, durmadan yükseliyorduk, ünümüz artıyordu. Rezüme ve Duggins Medya'da bizi öven haberler yayınlandı. Eski günlerimize dönmüştük. Dürüst olmak gerekirse benim için çok önemliydi bunlar. Sophie ve Emil'e kendilerini güvende hissedeceklerine dair söz vermiştim. Ekonomik durumumuz sağlam demiştim. Arkamızda Harriet vardı. Derinlere dalan harika röportajlar yapabilecek durumdaydım. Gerçekten inanıyordum buna ama sonra... Sonra gökyüzü biraz üzerimize çöktü. Aynen öyle oldu. Yalnızca gazetelerin içine düştükleri kriz de değil de sorun ya da reklam sektörünün çökmesi... Wanger Holding de karışmıştı. Nasıl bir şey yaşandığını sen anladın mı bilemiyorum. Bana hükümet darbesine benzer bir şey gibi gelmişti. Bütün o eski karanlık adamlar, kadınlar da. Sen daha iyi tanırsın onları. İşte bütün o eski ırkçılar, bütün o gericiler birlik olup Harriet'i sırtından bıçakladılar. Bana söylediklerini hiç unutmayacağım. Üzerimden geçtiler demişti, ezdiler. Bütün bunları holdingi yenileyip modernleştirmeye çalıştığı için yapmışlardı. Tabii David Goldman'ı yönetime seçtirme kararının da önemli bir rolü vardı. Haham Victor Goldman'ın oğlunu. Resmin içinde biz de vardık elbette. Andrei Stockholm'deki dilencilerle ilgili iyi bir haber dosyası hazırlamıştı. Muhteşem bir şeydi bu. Hatta dış basında alıntılar yapıldı. Ama şu Wanger cemaati... Solcu zırva sınıfına soktular. Daha da beter, çalışmak istemeyen tembel iblislerin propagandasının yapıldığını söylediler. Böyle mi dediler sahiden? Böyle bir şeydi işte ama sanırım haber bir bahaneydi. Harriet'ın altını oyup şirketteki etkisini azaltmak için arkasına sığındıkları bir bahane. Henrik ve Harriet'in sahip çıktığı her şeyden uzak durmak istiyorlardı. Salaklar. Hem de ne salaklar. O günleri hatırlıyorum, sanki ayağımın altından yer çekiliyordu. Tamam biliyorum, bütün bunları seninle paylaşmalıydım. Ama bütün dikkatini peşinde olduğun habere vermeni istiyordum. Hepimiz için en hayırlısı buydu. Ve ben işe yarar bir şeyler çıkaramadım. Çabaladın Mikael, gerçekten çabaladın. Ama şimdi konu bu değil. O ve Levin aradığında nasıl dibe doğru gittiğimizi bilesin diye anlattım bütün bunları. Tabii derginin durumu hakkında birileri bir şey çıtlatmıştır ona. Kesinlikle. İlk başta şüpheyle yaklaştığımı söylemeye herhalde gerek yok. Serner bir tabloid yağdanlığı gibi geliyordu bana. Burnumdan girip ağzımdan çıkan o ve Cannes'daki kocaman villasına davet etti beni. Ne? Öyle işte. Bunu da anlatmadığım için özür dilerim. Sanırım utandığımdan. Ama zaten sinema festivaline İranlı rejisörle röportaj yapmaya gidecektim. Hani taşlanarak öldürülen 19 yaşındaki Sara'nın anlatıldığı belgeseli çeken kadınla. Seyahat masraflarını Serner Holding'e yüklerim diye düşünmüştüm. Her neyse bütün bir gece oturup konuştuk o beyle. Beni iyice pirelendirdi. Satıcı ağızları kullanan kendini beğenmişim biriydi. Ama yine de dikkatle dinledim. Niye biliyor musun?
Çok iyi düzüştüğü için.
Aman bırak ya, seninle ilişkisinden dolayı.
Benimle mi yatmak istiyordu?
Sana duyduğu ölçüsüz hayranlıktan.
Boş versene.
Yok Mikael, bu konuda yanılıyorsun. İktidarını, paraları ve Cannes'daki evini seviyordu. Ama sendeki cakadan yoksun olmak da içini kemiriyordu. İnsanlar nezdindeki krediden bahsediyoruz Mikael. Bu açıdan sen çok zenginken o çok fakirdi. İçten içe senin gibi olmak istiyordu. Bunu hemen anlamıştım. Keşke bu tür bir kıskançlığın ne kadar tehlikeli olabileceğini de anlasaymışım. Sana karşı yürütülen kampanyanın gerisinde bu kıskançlık var. Bunu anlıyorsundur sanırım. Uzlaşmaz, baş eğmez tavırların karşısında ne kadar ödlek olduklarını hissediyorlar. Yalnızca varlığınla ne kadar satılmış olduklarını gösteriyorsun. Sen ne kadar övgü alırsan onlar da kendilerini o kadar değersiz hissediyorlar. Böylesi bir durumda kendilerini savunmak için yapabilecekleri tek bir şey var. Seni de içinde yuvarlandıkları çamura çekmek. Kirlenirsen kendilerini daha iyi hissedeceklerdir. Arzuladıkları bok çukurunda onlarla güreşmeye kalkarsan bir parça değer kazanacaklar. En azından onlar böyle hayal ediyorlar.
Teşekkürler Erika, ama bana karşı yürütülen kampanya gerçekten umurumda değil.
Biliyorum, en azından öyle olmasını umuyorum diye devam etti Erika. Demek istediğim, gerçekten bizimle olmak istiyordu o ve kendisini bizden biri gibi hissetmek. Bir parça ünümüz bulaşsın istiyordu. Böyle bir şeye özenmesinde bir kötülük görmedim. Senin gibi havalı olmak istiyorsa bunu Millennium'u ticari bir Serner ürününe dönüştürerek başaramazdı. Aksine bu onu yok ederdi. İsveç'in efsanevi dergisini batıran adam diye anılmak kredisinden geriye kalanları da çamura gömerdi. Bu nedenle o zamanlar söylediklerine inandım.
hem kendisinin hem de holdingin saygın bir dergiye ihtiyaç duyduğuna, gerektiğinde kendilerini temize çıkarmak için şahit gösterecekleri bir şeye ihtiyaç duyduğuna inandım. Oved'in inandığımız tarzda gazetecilik yapmamıza yardımcı olacağını düşündüm. Dergiye gerçekten bağlanmak istiyordu. Ben yalnızca gösteriş için diye düşünmüştüm. Kendini önemli biriymiş gibi göstermek, züppe arkadaşlarına akıl hocamız olduğu söyleyerek hava atmak istiyordu. Derginin ruhunu yok etmeye cesaret edeceğine hiç ihtimal vermiyordum.
Ama şimdi yaptığı tam da bu değil mi?
Maalesef.
Peki senin şu şık psikolojik tahlillerine ne oldu?
Oportunizmin gücünü küçümsedim. Belki fark etmişsindir, sana karşı şu kampanya başlayana kadar OVD Serner'de ördek bir davranış sergilediler. Ama sonra...
Bundan faydalandı.
Yok yok, o değil, başkası faydalandı. Onu ezmek isteyen biri. Oven'in kendisini bize pazarlayabilmek için şirkette ne kadar çok dil döktüğünü öğrendikten sonra anladım ki bu iş böyle. Serner yöneticilerinin aman iyi gazetecilik yapalım diye bir dertlerinin olmadığını, bu işi yapamıyoruz diye aşağılık kompleksine kapılmayacaklarını sen de ben de biliyoruz. Çoğu sıradan iş adamı. Yok şu değerin, yok bu değerin arkasında duralım türünden konuşmaları küçümserler. Oven'in kendi deneyimleriyle sahte idealizminden rahatsızlardı. Oven'i ezmek için bekledikleri fırsatı sana karşı açılan kampanya verdi onlara.
Bak sen,
kabul edilmeyecek bir durum yoktu ilk başta. Piyasaya uyum sağlamamıza yarayacak birkaç basit istekleri vardı. Bazıları hiç de fena değildi. Gençlere nasıl ulaşacağımıza ben de kafa yoruyordum. Oven ile bu konuda verimli bir diyaloğumuz vardı. Bu nedenle bugünkü sunum beni öyle aşırı endişelendirmedi.
Evet, fark ettim.
Ama sonra ortalık karıştı.
Nasıl yani?
Sen Oven'in konuşmasını sabote ettiğinde patladı her şey.
Ben hiçbir şeyi sabote etmedim Erika. Yalnızca dışarı çıktım.
Erika şarabından bir yudum aldı. Yüzüne hüzünlü bir gülümseme oturdu.
Mikael Blomkvist olduğunu ne zaman öğreneceksin sen, dedi.
Bir parça öğrendiğimi sanıyordum.
Hiç öyle görünmüyor. Eğer bunu bilseydim, Mikael Blomkvist'in kendi dergisiyle ilgili bir sunum sırasında dışarı çıkmasının Mikael Blomkvist istese de istemese de büyük bir olay olacağını da bilirdin.
İyi öyleyse, sabote ettiğim için özür dilerim.
Seni kınadığım yok. Artık kınamıyorum. Fark ediyorsan asıl ben özür diliyorum. Sizi bu ateşin içine ben attım. Senin kalıp kalmaman bir şey değiştirmezdi. Üzerimize çullanmak için bir fırsat bekliyorlardı.
Ne oldu?
Sen çekip gidince hepimizin nefesi kesildi. Oven'in kendine güveni duvara tosladı. Sunum işini bir kenara bıraktı. Hiçbir anlamı yok, dedi. Holding'in merkezini arayıp olanları anlatacağını söyledi. Abartılı bir dram çıkarttıysa hiç şaşmam. Yalnızca kıskançlık olmasını umut ettiğim şey büyük ihtimalle kötü niyetli küçük hesaplara dönüştü. Bir saat kadar sonra döndü. Holding'in Millennium'a büyük yatırım yapmayı ve dergiyi pazarlamak için bütün kanallarını kullanmaya hazır olduğunu söyledi.
Bunun neresi kötü?
O daha devamını getirmeden önce neler olacağını sezmiştim ben. Açık bir şekilde okunuyordu yüzünden. Korku zafer karışımı bir şey uşuyordu. Sözünü bir türlü toparlayamıyordu. Biraz kıvırdıktan sonra Holding'in derginin faaliyetleri üzerindeki denetimini arttırmayı, içeriğinin gençleştirilmesini ve daha fazla ünlüye yer verilmesini talep ettiğini söyledi. Ve ek olarak,
Erika gözlerini kapattı, eliyle ıslak saçlarını taradı, kadehindeki son yudumu içti.
Erika,
seni yazı işlerinde istemediklerini söyledi.
Ne?
Aslında direkt söylenmiş bir şey değil. Herhalde gazetelerin Serner Blomkvist'i kapının önüne koydu diye başlık atmasından korktuklarından. Bu nedenle o ve sözcükleri bir güzel süsledi. En iyi yapabildiğin işe, habere yoğunlaşabilmek için ellerini serbest bırakmak gerekmiş. Londra'da stratejik bir pozisyon verecekmişiz sana, cömert bir sözleşmeyle.
Londra'da?
Senin çapındaki bir adam için İsveç çok küçükmüş. Ne tür ayaklar olduğunu anlamışsındır işte. Yazı işlerinde kaldığım sürece arzu ettikleri değişiklikleri yapamayacaklarını düşünüyorlar.
Hemen hemen. Ama Krister, Malin ve ben kesin bir hayır çekip bunun pazarlık bile edilemeyeceğini söyleyince sanırım hiçbiri şaşırmadı. Andrei'nin tepkisini söylemiyorum bile.
O ne yaptı ki?
Düşünürken bile yüzüm kızarıyor neredeyse. Ayağa kalktı, hayatım boyunca duyduğum en utanç verici şey bu dedi. Senin bu ülkenin en büyük değerlerinden biri, demokrasi ve gazeteciliğin gururu olduğunu söyledi. Serner Holding yöneticilerini bu tekliflerinden dolayı utanmaya, başlarını yorganlarının altına saklamaya davet etti. Sen çok büyük bir adammışsın.
Amma da abartmış.
Ama çok iyi bir çocuk.
Gerçekten öyle. Peki Serner'in adamları ne yaptı?
O ve buna hazırdı tabii. İyi öyleyse hisselerimizi satın alıp dergiyle ilişkimizi kesin dedi. Ama tabii...
Fiyat yükseldi diye tamamladı Mikael.
Aynen öyle. Her türlü temel analize göre bizimle işbirliği yaparak değerimizi ve itibarımızı yükselttiklerinden Serner'in payının en az ikiye katlanması gerekiyormuş.
İtibar... Kafayı mı yedi bunlar?
Öyle görünüyor ama çok da zekiler, bizimle dalga geçiyorlar. Belki de bir taşla iki kuş vurmak istiyorlardır. Hem iyi bir vurgun yapmak hem de mali açıdan çökerterek rakip olmaktan çıkarmak.
Ne bok yiyeceğiz?
En iyi bildiğimiz şeyi yapacağız Mikael, savaşacağız. Ben hisselerini satın alıp onları kapının önüne koyacağım. Dergiyi de Kuzey Avrupa'nın en iyi dergisi yapacağız.
Harika Erika. Peki sonra? Senin bile düzeltemeyeceğin berbat bir ekonomiyle kollarımızı kavuşturup oturacağız.
Zor biliyorum ama altından kalkılmaz değil. Daha önce de çok zor durumlar yaşadık. Sen ve ben bir süre hiç maaş almadan idare edebiliriz.
Her şeyin bir sonu var Erika.
Öyle deme, hem de hiçbir zaman.
Gerçekse bile mi?
Özellikle gerçekse.
Tamam.
Elinde bir şeyler yok mu diye devam etti Erika. Ne olursa olsun İsveç basınının kafasına indireceğimiz bir şey.
Mikael elleriyle yüzünü kapadı. Her nedense aklına kızı Pernilla geldi. Ben senin yazdıkların gibi değil, gerçek şeyler yazacağım demişti. Mikael'in yazdıklarında gerçek olmayan ne varsa artık. Pek bir şey yok dedi. Erika elini suya vurdu. Mikael'in üzerine sular sıçradı.
Mutlaka bir şeyler vardır. Şu ülkede senden daha fazla istihbarat alan biri var mı?
Çoğu çöp ama belki şu an bir şeyler araştırıyorum.
Erika küvetin içinde doğruldu. Ne?
Boş ver dedi Mikael, yalnızca bir umut.
En çok da umuda ihtiyacımız var bu durumda.
Öyle ama henüz bir şey yok. Duman görünüyor yalnızca, bir şey ispat edemeyiz.
Ama yine de bir şeyler söylüyor sana, öyle mi?
Belki ama biraz da olayla doğrudan ilgili olmayan küçük bir şeye bağlı.
Neye?
Eski silah arkadaşım da bu konuyla ilgileniyor.
Şu büyük hacker mı?
Evet o.
O zaman umut var, öyle değil mi dedi Erika ve bütün güzelliğiyle küvetten çıktı.
9. ayrımın sonu. Sayfa 111.